28 liste Timur Soykan sayfa 256. Deniz üst geçidi merdivenlerini tırmandıktan sonra geldiği yöne değil yolun diğer tarafına saptı. Sefaköy'ün ara sokaklarında izini kaybettirme ihtimali ortadan kalkmıştı. Güzel, gittiği tarafta havalimanının pistleri var. Ya otobüse dolmuş ya da taksiye binecek dedi Serdar. Kalabalık azalmıştı ve Deniz'in Japon manga karakteri olan çantası kılık değiştirme başarısındaki tek açığıydı. Hızlı adımlarla basamakları inerken Serdar ekranın köşesinde yeni klasörler açıyor, üst geçidin ayaklarının altındaki durağı daha iyi görecek bir kamera bulmaya çalışıyordu. Genç kadın basamakları bitirdiğinde ekranda bir trafik kamerasının görüntülerinin olduğu yeni pencere açıldı. Hemen önünde tavanlarında plakaları yazılı, takip edilmesi kolay sarı taksiler vardı ve Serdar, "Hadi güzelim, bin taksiye" diye heyecanla mırıldanıyordu. Deniz taksilerin yanından geçip durakta beklemeye başlayınca klavyenin üzerinde yumruklarını sıktı. "Artık çok zor" dedi. "Bu eski model otobüslerde kamerada olmuyor." Hikmet bilgisayar başında artistlik yaptığını düşündüğü mektepli polise bileniyordu. "Görüntüyü durdur" dedikten sonra gözlerinin içine bakıp "Bana bak, sen çok zordan başka kelime bilmiyor musun lan? Bana mabal okuma, ha taksi ha otobüs. Gerekirse İstanbul'daki bütün kameraları izleyeceğiz, bu kızı bulacağız" dedi. Serdar'ın mazeretleri Hikmet'in umurunda bile değildi. Serdar eliyle briyantinli saçlarını bastırırken kukla çenesi açık kötü polise baktı. "Bütün duraklarda kamera yok, birinde iner ve biz onu kaybedebiliriz" diyecek oldu. Hikmet'in kamburu kabarıp çirkin ağzı öfkeyle bükülürken konuştuğuna pişmandı. "Emredersiniz başkomiserim" diyerek ekrana döndü ve görüntüyü oynattı. Deniz Zeytinburnu otobüsüne bindikten sonra Hikmet ve Onur sandalyeye çekerek oturmuştu. Ekranda otobüsün güzergah haritasını ve MOBESE ile trafik kameralarının işaretli olduğu haritayı açıp karşılaştıran Serdar'ın zor ile neyi kastettiği daha iyi anlaşılıyordu. Otobüsün duraklarının neredeyse yarısı kameraların görüş alanının dışındaydı. Serdar bu kez sesinde sitem, umutsuzluk ya da artistlik olmadan sadece durumu ortaya koyan bir duygusuzlukla anlatıyordu. "Otobandaki durakların hepsini gören kameralar var. Zeytinburnu'na saptığında 8 durak görüş açısı dışında" dedi. Yaylı ofis koltuğuna doğrulup Deniz'in bindiği yerden bir sonraki durağı gören MOBESE'nin klasörünü açtı ve 08-12 saat aralığının yazdığı dosyaya tıkladı. Otobanın kenarındaki durağı kamera çok net görüyordu. Görüntünün altındaki çubuğa saat 8-19'a getirdiğinde durağa yanaşan Zeytinburnu otobüsünden biri yaşlı iki adam inmiş, 3 yolcu binmişti. Bir sonraki boş durakta inen yolcu olmamış, yavaşlayan otobüs durmadan yoluna devam etmişti. Koltuğun arkasından kolunu sarkıtmış tesbih çeken adam, "Ulan bir takip için 3 gün arabada uyurduk, siz bilemezsiniz tabii. Şimdi bilgisayar başında takip zor geliyor size" dedi. Cem neredeyse burnunu yapıştırdı, bilgisayar ekranından uzaklaşıp başını Hikmet'e çevirdi. "Kızı kaçıran otomobili tespit ettim" dedi. Trafik kamerası kaydının donduğu ekranda kırmızı ışık ve 140 lira cezayı yiyerek geçen araba kabak gibi görünüyordu. Hikmet ayağa kalkıp Cem'in ekranına dikkat kesildi ve Özgür'den dinlediği bu anı hemen hatırladı. Tıkalı burnunun nefessizliğinde boğuk sesle "Şuradaki taksiye dikkat et" dedikten sonra görüntüyü oynatması talimatını verdi. Kendini televizyonda kaçırmadan izlediği futbol yorumcuları gibi hissederken kızı kaçıranların nasıl ofsayta düştüğünü anlatıyordu. "Bak, siyah araba taksiyi geçerken yavaşlıyor, tereddüt ediyor. Takside Deniz'le buluşmaya giden arkadaşları var. Bu taksi de onlardan, onu da takip et." Cem şaşkınlıkla "Taksinin tepesinde plakası yazmıyor" diye mırıldandı. Hikmet ince detayına kadar hazırlanmış, bu büyük tuzaktan ürkmüştü. Kara otomobil uzaklaşıp kadrajdan çıktıktan sonra taksiden inen genç kadın göründüğünde "Dur" dedi. Parmağını onun üzerine koyup "Bu kaçırılan kız, adı Funda" diye devam etti. Serdar'la Onur da ekrana dikkat kesilmişken görüntünün yeniden oynatılması talimatını verdi. Kaçırma olayının başarılı yorumcusu. Özgür taksinin ön kapısından çıktığında, bu da metrobüs durağında Deniz ile buluşan eleman dedi ve trafik kamerasından görünen taksinin plakasını ajandasına yazdı. Cem kara otomobili daha sonra taksiyi paralel caddeye saparken Mobese'den yakaladı. O sapağın ardı kameralardan ırak geniş bir boşluktu. Kızın kaçırıldığı yerden kilometrelerce uzaktaydı ilk kamera. Samanlıkta iğne aramaktan farksız nafile bir çabaya dalmıştı Cem. Mobeselerden kaçırılacak yüzlerce sokağın olduğu bir yerdi Sefaköy. Bir saat sonra göz torbaları şişmiş, kirpikleri yapış yapış olmuş Hikmet bu takibin arabada 3 gün yatmaktan daha zor bir iş olduğunu anlamaya başlamıştı. Alt ve üst kirpiklerinin birleştiği yerden kaz ayakları neredeyse yanağına kadar iniyor ve daha da yaşlanmış görünüyordu. Peş peşe 4 durağın hiçbir görüntüsü yoktu. Ondan sonraki durakta otobüs durduğunda bir çınarın kocaman yapraksız dalları inen yolcuları saklamıştı. Serdar ekranda yeni bir dosyaya tıkladıktan sonra 2 avucunu şakaklarına dayayıp kömür karası saçlarını bastırdı ve ''Otobüsün son durağı'' dedi. Gözlerinde henüz kurumamış çapakları parmaklarının ucuyla silen Hikmet son bir güçle ekrana yaklaşıp dikkat kesildi. Geniş bir manevrayla yolculuğunun son durağına yanaşan otobüsün 4 kapısından kalabalık boşalıyordu. Serdar kaydın her saniyesini mouse'un tuşuna basarak durdurdu ve otobüsün basamaklarından aşağı adımını atan herkese tek tek dikkatle baktılar. İşsiz güçsüz dolanan emekli ihtiyarlar, zıppır çocuklar, başı örtülü pardüsü giymiş şişmen kadınlar, esmer ve zayıf varoşun emekçi delikanlıları ve takım elbiseli birkaç adam dışında sadece 3 kadın inmişti otobüsten. Biri türbanlıydı, Deniz olamayacak kadar kısa boylu ve kilolu bir genç kızdı. Diğeri kafasındaki rengarenk bereyle şüpheleri üzerine çekiyordu ama uzun bir etek giymişti. Deniz'in kalabalık otobüste pantolonun üzerine etek giymesi saçma bir tez olurdu. Yine de detaylı incelediler ve kadının uzun burnu, topuklu kırmızı ayakkabıları, farklı çantasıyla gerçeği çok açık ortaya koyduğuna hemfikir oldular. Sonuncusu ise kıvırcık saçlı, çok uzun boylu, orta yaşın üzerinde bir kadındı. Ekranda boşalmış otobüs yeni yolcular için konumunu alırken Serdar Hikmet'in suratına işin zorluğunu vuruyordu. 9 durakta görüntümüz yok. O çevredeki kameraları inceleyip tespit etmeye çalışacağız. Yarım saat boyunca ekranda açılan onlarca penceredeki görüntüler Hikmet'in algısını yok edecek kadar karmaşık ve yıldırıcıydı. Gözlerini ekranda tutamayacak kadar yorgun düşmüşken telefonu çaldı. Gri ekranda Necmettin Usta'nın adını görünce dişlerini sıkıp sağlam bir küfür tısladı. Ofis koltuğundan kalkan paspal polis tek eliyle gömleğini pantolonunun içine sokarken bütün İstanbul'u sessizce izleyen yerde bağırarak konuşuyordu. ''Usta bak, sana 1 kuruş fazla para vermem. Sen baktın, o rakamı bana söyledin. Ben anlamam, bırak git. Zırnık koklatmam. Tamam, yaptığını kır, dök, git lan.'' Necmettin Usta ile uzun soluklu bir kavgaya hazırlanmışken uzun paltosu ve bütün heybetiyle Çavlan'ın içeri girdiğini gördü. Telefonu ustanın suratına kapattı. Mobese merkezinin zirvesindeki koltuğa geçici olarak oturmuş ama orada kalmak için yırtılan başkomiserin Çavlan karşısındaki hali acınasıydı. Cinayet büro amiri yüzüne bile bakmadan formaliteden elini sıkıp ekibinin yanına yürümüştü. Kameralardan alınan sonuçları bir put kasvetinde dinledikten sonra Funda'yı tuttukları adresi biliyoruz. Kimseye haber vermeden baskın yapacağız dedi. Çukur karanlığındaki gözlerini Serdar'la Cem'e çevirip masanın üzerine katlanmış bir kağıt parçası koydu. Siz burada kalacaksınız. Gözünüz bu adrese en yakın kameralarda olacak. Çavlan Onur'a dönüp Funda'yı almaya gidiyoruz dediğinde günah çıkarıyormuşçasına samimi konuştuğunu zannediyor. Oysa bu hiç belli olmuyordu. Çavlan binanın otoparkında baskında canlarını ortaya koyacak 2 polise istihbaratı anlattı. Funda'nın tutulduğu adres cemaatten geldi. Hikmet ve Onur şüphe dolu bakarken Mert birkaç saat içinde yaşadıkları maceranın böylesine yalın anlatılmasına hayret ediyordu. Anıları bile olmayacak ketum amirine acıdı. 16. Bölüm. Ruhun evinden ayrılmalarından 45 dakika sonra gişelerin trafiğinde beklerken motosikletli trafik polisi sirenlerini yakarak yanlarına yaklaşmış, Mert'e sağa yanaşıp durmasını söylemişti. Komiser polis olduklarını söyleyip kimliğini gösterdi ama motosikletinin üzerinde Yunus arması olan ve öyle adlandırılan polis emniyet şeridini gösterip ısrar ediyordu. Polisin polislerce öldürülmekten korktuğu zamanlardı. Çavlan belinden silahını çıkarıp Namlu'ya mermi sürerken Mert'in patlak gözleri açılmış dudaklarında dehşetin korkunun mimiği çizilmişti. Emniyet şeridinde durduklarında Yunus motosikletinden inmiş kaskını gidona takmıştı. Sarısı ve beyaz çizgileri parlayan üniforması içinde yaklaşırken silahı kılıfındaydı. Elinde bir kağıt parçası vardı. Çavlan sol eliyle camı açarken sağ elinde aşağı sarkıttığı tabancasını gizliyordu. Genç polis memuru doğrudan onun yanına gelip elindeki kağıdı uzattı. ''Amirim çok özür dilerim. İlhan Yakuboğlu size bir mesaj gönderdi. Bu bilgiye ulaştığımda size hemen bildireceğini söylemiş. Bir yanıtınız varsa ileteceğim.'' Çavlan Arnavutköy ilçesindeki bir adresin yazılı olduğu kağıda bakarken yanıtım yok demişti. Havalı üniforması içinde son model motosikletine yürüyen Yunus'a bakarken devletin polisinin cemaatin bir ulağına dönüşmesine lanet okuyordu Çavlan. Yol boyunca Hikmet'e Funda'nın kaçırıldığı bilgisinin cemaatten geldiğini ve şimdi aynı kaynaktan önlerine bir adres konulduğunu düşünüp şüphelerle boğuşmuştu. Ama bu kumarı oynamaktan başka şansı yoktu. Bütün bu yaşananların sadece iki cümlesini duymuş Hikmet, kafası omuzlarının içine gömülmüş, iki elinin parmaklarında tesbihini gezdirirken, ''Göz göre göre cemaatin tuzağına gidiyoruz.'' dedi. Çavlan kararının kesin olduğunu, özel timlerle bir baskın yapamayız. Biz bunu organize ederken onların kulağına 10 kere gider ve kızı başka adrese götürürler diyerek gösterdi. Hikmet tesbihinin taşlarından gözünü kaldırıp Çavlan'a baktı. Söyleyecek sözü olduğunu belli eden bir kesinlikle sustu. Çavlan'ın içini kemiren, şüphelerini gizleyen dudakları kıpırdadı ve ''Başka şansımız yok, elimizde hiçbir şey yok. Eğer cemaatçiler doğruyu söylüyorsa bir şansımız olur. Yoksa Funda'yı kaçıranlar listeyi alacak.'' dedi. Onur ve Hikmet artık tek zanlının cemaat olmadığı gerçeği de ürpermişti. Ruhla konuştuktan sonra yeni olasılıklara yönelen Çavlan'ın kandırılmış olma ihtimali bütün polislerin aklından geçti. Zayıflığını sergileyen yüzü ve bedeni dışında diğer 3 polisten hiç farkı olmayan Mert, ruhla görüşmelerinin detaylarını anlatmamak, cemaatin mazeretlerini sıralamamak için kendini zor tutuyordu. Çavlan aslarını ikna etmek için küçülmedi. Kendinden emin görünerek, ''Telefonlarınızdaki sim kartlarını çıkarın, bu baskını biz yapacağız.'' dedi. Mobese merkezinin otoparkından çıktıktan bir saat sonra iki polis otomobili Metropol'ün son yağma sofrası Arnavutköy'de kaçak katlarla apartmana dönüşmeye başlamış gecekondular arasında ilerliyordu. Kısa süreli gri mavi bir boşluk dışında bulut altında kıvranmış, hiç aydınlanamamış güne akşamın karanlığı çökmüştü. Ücra bir Anadolu kasabası fakirliğindeki meydanda 5 sokak lambasının sarı ışığı yanıyor, kalabalık gölgeler iş yerlerinden yoksul yuvalarına yorgun ve sessiz dönüyordu. Onur yavaşlayıp GPRS cihazına dikkat kesildi, gideceği yönü kestirince gaza bastı. Binalar tek katlı müstakil evlere dönüştüğünde farları ve evlerin ışıkları dışında zifiri karanlık bir yerdeydiler. Öndeki otomobili takip eden yamalı hurdada korkusuyla baş başa kalan Hikmet, mobese merkezinden çıkarken Çavlan'a söylediklerini kendi kendine mırıldandı. ''Göz göre göre cemaatin tuzağına gidiyoruz.'' Sağlam bir küfür savurduktan sonra korkak görünmemek için orada söyleyemediklerini kendi kendine konuşuyordu. ''Herifler bizi keklik gibi avlayacak, belki de kızın ölüsünü de yanımıza koyacaklar.'' Direksiyonda terlemiş avuçlarını pantolonuna silerken ellerinin titrediğini fark etmişti. Cinayet büro amiri ve 2 komiserin olduğu araçta yol boyunca çıt çıkmamış, silahların ateşlenip hayatların son bulabileceği baskının gerilimi karanlıkta daha da ağırlaşmıştı. Onur sokaktan çok bir patikaya benzeyen yeri işaret edip bu taraf dediğinde tam ters yöndeki boşluğa girip farları kapatmasını söyledi Çağlan. Hikmet de peşlerinden aynısını yaparak arkalarına yanaştı. Çavlan özel tim lideri kadar disiplinli baskın talimatlarını verdikten sonra harekete geçtiler. Hikmet'le Mert karanlık ıssız yoldan koşarak karşıya geçip sokağın sol köşesindeki evin ardında mevzilendi. Çavlan onlara 10 adımdan fazla yaklaşmamasını tekrar söyledikten sonra karşıya koştu. Asfaltın bittiği, mıcırla çamurun karıştığı karanlık sokağa girdiğinde eğilerek devam etti. Üst üste dizilmiş briketlerden ibaret 3 evi 2 büklüm hızlı adımlarla geçtikten sonra hedefi gördü ve yere çömelerek durdu. Eğer cemaatin ölüm tuzağı değilse önünde beyaz bir panel van duran metropoldeki köy evinde olmalıydı Funda. Bahçesi kırılmış çürümüş tahta çitlerle çevrili gece kondunun kapalı perdeleri arasından sızan ışık içinde insanlar olduğunun işaretiydi. Hedefteki adresin tam karşısında gece kondudan apartmana dönüşme cüretini göstermiş 3 katlı bir inşaat vardı. 10 adım arkasında mevzilenmiş Onur'a Hikmet'le Mert'in gelmesini işaret etti. Tabancaları ellerinde öne eğilmiş iki gölge karşı taraftan hızla koşarak onu geçti ve tuğla yığınının arkasına saklandı. İşaret parmağıyla evin diğer tarafını gösterdikten sonra koluyla bir kavis çizerek kuşatma talimatını verdi. Kum tepesi ve gri tozlarla kaplı ağır çimento torbaları arasından gizlenerek beyaz panel vanın ötesine geçen iki gölgeyi izledi. Onur'u yanına çağırdığında tek ayağı su birikintisi içinde tabancasının emniyetini açıyordu. Daha önce hiç çatışmaya girmemiş komiser için Çavlan kara paltosunun altına gizlenebileceği kadar güçlü bir siluetti. Komiserine burada beklemesini ve ateş açılmadan asla ateş etmemesini tembihledi. Çavlan paslı çivileriyle bükülmüş tahtaları çürümüş göstermelik çitlerin geniş boşluğundan bahçeye girerken ruhu korkudan tir tir titriyordu. Bahçenin odunlar paslı demir plastik çöplerle dolu balçığında yürüdü. Üç polis kendi korkaklıklarıyla savaşırken cinayet büro amirinin cesaret anında kalıbının adamı olduğunu düşünüyor onu hayranlıkla seyrediyorlardı. Çavlan pencerenin altında sıvaları kabararak çatlamış duvara sırtını dayadı. Perdelerin aralığından içeriye bakmak için yükseldi. Sadece içerideki koşuşturmayı algılamıştı ki dış kapının önünde kısa bir kablonun ucunda sarkan ampul sarı ışığıyla bahçeyi aydınlattı. Çamur yapışmış ayaklarıyla karanlık kuytuya çekilirken kapıdan telaşlı adımlarla bir adam çıktı. Biri bahçenin içinde dört polisi fark etmeyecek kadar acemi herif beyaz panel vana koştu. Pusu kurmuş polislerin gölgeleri karanlıklara daha da sokulurken çevik hareketlerle bahçenin kapısındaki birkaç merdiveni çıkmış, aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturmuştu. Marş ve motor gürültüsünün ardından farları yanan aracın önünde iki polis bir çukurun içine yatmıştı. Aracın arkasındaki kırmızı ışık Onur'un yüzüne vuruyor ama şoför koltuğundaki adama görünmüyordu. Çavlan elini bile hareket ettiremeyeceğini zannettiği bitkin bir korkunun içine sürüklenirken Funda'yı kurtarmanın umuduyla silahının kabzasına sıkıca tutundu. Kırmızı fren farlarının arasından beyaz egzoz dumanı yükselen araca Funda'yı götüreceklerinden şüphesi yoktu. Nişan alamayacak kadar titriyordu namlu. İki adamın daha beyaz araca doğru koştuğunu gördü. Karanlıkta yüzleri görünmüyor, hareketlerinden etrafı kolaçan ettikleri anlaşılıyordu. Cesaretin sınanacağı, korkaklığın ömür boyunca insanı kemireceği bir andı. Çavlan derin bir nefes çekip kritik hamle için gücünü toplamaya çalıştı. Başaramayacağını zannetti. Reflekslerin hayat ya da ölümü, hezimet ya da zaferi belirleyeceği saniyeler sanki çok yavaş akıyordu. Hafif rüzgarda sallanan ampulün sarı ışığıyla büyük bir gölge dalgalandı bahçede. Büyük ayaklarında hantal botlar bulunan adamın ilk adımında bir kızın zayıf ve boğuk inlemeleri duyuldu. İkinci adımında bağlı ellerinden tuttuğu kızı hoyratça peşinden sürüklüyordu. Kızın kafasına siyah bez bir çuval geçirmişlerdi. Üçüncü adımında Hikmet ve Mert'in olduğu tarafa bakmış ve hareketlerinde bir tedirginlik belirmişti. Pusuyu anladığında tam Çavlan'ın istediği yerdeydi. Kızı tekrar içeri sokamayacak kadar uzaklaşmıştı evden. Kafasında bere gibi duran kar maskesiyle yüzünü örterken diğer elini beline atmış ve Funda'yı bırakmıştı. Çavlan evin köşesinden namlusunu doğrultup adamları şoke etmek için ''Polis, silahını bırak yere yat, yat, yat!'' diye haykırdı. Hikmet ve Onur'un teslim ol bağırışları yankılanırken tereddüt bile etmeyecek kadar profesyonel ve soğukkanlıydı düşman. Silahını çekip Çavlan'a doğru tetiğe bastığında diğer eliyle Funda'yı yakalamak için hamle yapmıştı. Tabanca sessiz geceyi tok gürültüsüyle yırtarken savaşın galibini belirleyebilecek en önemli refleksi gösterdi Funda. Kendini yere attı ve maskeli adamın parmakları arasından kayıp gitti. Eve isabet eden kurşunla çatışma başlamıştı. Çavlan saklandığı duvarın ardından yeniden çıktığında merminin vurduğu yerde tuğlanın tozları tütüyordu. Maskeli küçük kızın üzerine eğilmiş onu yakalamak üzereydi. O an geldiğinde adrenalin Çavlan'ın bütün korkularını yutmuştu. Eli biraz bile titremiyordu. Düşman o kadar yakındaki tetiği çekerken karşısındakini vuracağından emindi. Ama Panelva'nın yanından kopan cayırtıyla irkildi ve ıskaladı. Etrafından geçen kurşunlar evin duvarına vurup tuğlaları parçalarken kendini yere attı Çavlan. Namluyu yeniden doğrulttuğunda Funda yerde debeleniyor, maskeli herif Hikmet ve Onur'un bulunduğu yere ateş açarak Panelvan'a koşuyordu. Çavlan sol eliyle sağ bileğini kavrayıp nefesini tuttu ve tetiği çekti. Kesik bir metal gürültüsü ve kıvılcımla patladı silah. Karanlıkta alevli izini gördüğü mermi kaçan adamın omzuna isabet etti. Öne savruldu, sendeledi ama devrilmedi karanlık gölge. Kuytularda patlayan tabancalardan çıkan kurşunlar kıvılcımlar saçıp gürültüyle kaportayı deliyor, araç açılan ateşin şiddetiyle sarsılıyordu. Birkaç saniye önce sessiz, ıssız sokakta kopan gürültü kıyamet bütün Arnavut köyü inletiyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 265.